Ayrım 2. Anna ıssız koridorda koştu, merdivenleri indi, sonra binanın girişinde aniden durdu. Soğuk rüzgarın damarlarındaki kanı harekete geçirdiğini hissetti. Güneş avluyu aydınlatıyordu. Gökyüzünde yaz mevsiminin berraklığı vardı, ancak hava soğuk, ağaçlar yapraksızdı. Avlunun diğer tarafında Nikolas, şoför, Anna'yı fark etti ve kapıyı açmak için arabadan fırladı. Anna başıyla beklemesini işaret etti. Titreyen elleriyle çantasından bir sigara çıkardı ve yaktı. Sonra gırtlağına dolan yakıcı dumanı tadına vara vara ciğerlerine çekti. Henry Becquerel Enstitüsü, yer yer taflanla kaplı, birkaç ağacın bulunduğu bir iç avluyu çevreleyen dört katlı birçok binadan oluşuyordu. Binaların donuk, gri ve pembe renkli cephelerinde sert ifadeli uyarı levhaları vardı. İzinsiz girmek yasaktır. Sadece klinik personeline aittir. Dikkat, tehlike. Bu boktan hastanede en önemsiz şey bile ona düşmanca geliyordu. Sigarasından bir nefes daha çekti. Ağız dolusu duman ciğerlerine indi. Tütünün yakıcı tadı onu yatıştırmıştı. Sanki tüm öfkesini sigaranın ucundaki bu küçücük kora boşaltmıştı. Gözlerini kapadı, kendini o berrak havanın kollarına bıraktı. Arkasında ayak sesleri duydu. Lauren ona bakmadan çevresinden dolandı, avluyu geçti, sonra arabanın arka kapısını açtı. Parlak mokasen ayakkabılarıyla asfalta vurarak Anna'yı beklemeye başladı. Yüzü asıktı. Anna Marlboro'sunu fırlattı ve arabanın yanına geldi. Deri arka koltuğa geçip oturdu. Lauren arabanın çevresini dolanıp diğer kapıdan onun yanına yerleşti. Büyük bir sessizlik içinde gerçekleştirilen bu hareketin ardından şoför arabayı çalıştırdı, bir uzay gemisinin yavaşlığıyla park alanından çıktı. Ana kapıdaki kırmızı beyaz bariyerin önünde birkaç asker nöbet tutuyordu. "Kimliğimi almam gerekiyor," dedi Lauren. Anna ellerine bakıyordu, hala titriyordu. Çantasından pudralığını çıkardı ve oval aynasından kendine baktı. Yüzünde izler görmekten korkuyordu. Sanki ruhundaki bu altüst oluşun sebebi yüzüne almış olduğu bir yumruk darbesiydi. Ama hiçbir iz yoktu. Aynı parlak ve pürüzsüz yüz, aynı kar rengi beyazlık. Kleopatra tarzı kesilmiş siyah saçlar, koyu mavi aynı çekik gözler. Bir kedi tembelliğiyle gözlerini ağır ağır kapattı. Anna arabaya dönmekte olan Lauren'ı gördü. Rüzgardan korunmak için öne doğru eğilmiş, siyah paltosunun yakalarını kaldırmıştı. Anna bir anda tüm vücudunu sıcak bir dalganın sardığını hissetti. Arzu. Ona hala hayrandı. Kıvırcık sarı saçlarına, fırlak gözlerine, alnındaki kırışıklıklara. Lauren bir eliyle paltosunun eteklerinin rüzgarda uçuşmasına engel olmaya çalışıyordu. Bu bir yüksek devlet görevlisinin gücüyle pek bağdaşmayan, ürkek ve temkinli çocuklara mahsus bir davranıştı. Tıpkı bir kokteyl ısmarladığında istediği karışımı oluşturacak içki miktarlarını belirtirken olduğu gibi. Ya da üşüdüğünü veya rahatsızlığını göstermek için omuzlarını kaldırırken, iki elini uyluklarının arasına sokarken olduğu gibi. İşte onun bu kırılganlığı da Anna'yı cezbeden. Bu ürkeklik ve bu kırılganlık onun nüfuzuyla ve etkileriyle çelişiyordu. Anna onda hala sevecek bir yan buluyor muydu? Geçmişteki ortak anılarından hangilerini hatırlıyordu? Lauren yeniden Anna'nın yanına oturdu. Bariyer kalktı. Geçerken Lauren silahlı adamlara esaslı bir selam çaktı. Bu saygı dolu davranış Anna'yı yeniden kızdırdı. Tüm arzusu yok oldu. Sert bir tonda sordu. ''Bütün bu aynasızların sebebi ne?'' ''Askerler'' diye düzeltti Lauren. ''Onlar asker.'' Araba şehir trafiğine karıştı. Orsay'daki General Lökrey Meydanı düzenli küçük bir meydandı. Bir kilise, belediye binası, bir çiçekçi, her bina birbirinden belirgin biçimde ayrıydı. ''Bu askerlerin sebebi ne?'' diye ısrarla soruyu yineledi Anna. Lauren isteksiz bir tonla baştan sağma bir cevap verdi. Oksijen 15 nedeniyle. Neyle? Lauren Anna'ya bakmıyor, parmaklarıyla arabanın camına vuruyordu. Oksijen 15. Test sırasında kanına enjekte edilen madde. Radyoaktif bir madde. Ne kadar hoş. Lauren başını ona doğru çevirdi. Güven telkin edici bir ifade takınmaya çalışıyor ama göz bebeklerinden öfkesi okunuyordu. Hiçbir tehlikesi yok. Hiçbir tehlikesi olmadığı için bu kadar güvenlik var herhalde. Saçmalamayı bırak, Fransa'da nükleer madde kullanılan her operasyon CEA yani Atom Enerjisi Komiserliği gözetiminde gerçekleştirilir. Ve CEA demek askerler demektir, hepsi bu. Erik orduyla işbirliği yapmak zorunda. Anna alaylı bir biçimde güldü. Loru'nun yüz hatları gerildi. Ne var, ne oldu? Hiç, ama içinde beyaz önlüklüden çok üniformalı dolaşan Île-de-France'daki tek hastaneyi bulman pek zor olmadı herhalde. Lauren omzunu silkti ve dışarıyı seyre koyuldu. Araba çoktan otoyola çıkmış, Bev Vadisi'ne doğru yol alıyordu. Kızıl ve kahverengi ağaçların oluşturduğu karanlık ormanlar, tepeler, bayırlar göz alabildiğince uzanıyordu. Gökyüzü yeniden bulutlanmıştı. Uzakta beyaz bir ışık, puslu gökyüzünde kendine bir yol açmaya çalışıyordu. Ama bununla birlikte güneş her an üzerlerinde yeniden parlayacak ve ışığı tüm çevreyi aydınlatacak gibiydi. Lauren yeniden konuşmaya başladığında yaklaşık 15 dakikadır yoldaydılar. Erik'e güvenmen gerekiyor. Kimse beynime el sürmeyecek. Erik ne yaptığını biliyor, o Avrupa'nın en iyi nörologlarından biri. Ve çocukluk arkadaşım bunu bana en az 1000 kere söyledi. Erik'in gözetiminde olman senin için bir şans. Sen onun kobayı olmayacağım. Onun kobayı mı? Hecelerin üstüne basa basa bir kez daha söyledi. Onun kobayı mı? Kuzum sen neler söylüyorsun? Ekrem'in beni inceliyor. Onu ilgilendiren tek şey hastalığım. Hepsi bu. O bir araştırmacı, bir doktor değil. Lauren derin bir iç çekti. Gerçekten saçmalıyorsun. Doğrusu sen kaçık mıyım? Anna sevimsiz bir biçimde güldü. Sesi gürültüyle inen bir demir kepenk gibiydi. Bu yeni bir haber değil. Bu iç karartıcı gülüş kocasının öfkesini daha da arttırdı. Ne yani, hastalığının iyice ilerlemesini eli kolu bağlı bekleyecek misin? Kimse bana hastalığımın ilerleyeceğini söylemedi. Lauren oturduğu yerde kıpırdandı. Bu doğru, özür dilerim, bu kez de ben saçmaladım. Arabanın içine yeniden sessizlik hakim oldu. Dışarıdaki manzara gitgide ıslak otların oluşturduğu ateş rengi bir görünüm alıyordu. Kızılımsı, hüzünlü, gri bir sis dumanıyla karışık bir manzara. Ufukta görünen ağaçlar önce belli belirsizdi. Sonra araba yaklaştıkça yırtıcı hayvanların kanlı tırnaklarını, özenle kazınmış gravürleri, siyah arabesk motifleri andırmaya başladı. Zaman zaman kırın ortasında bir mızrak gibi yükselen çan kulesiyle bir köy görünüyordu. Sonra tertemiz, beyaz renkli bir su deposu cılız ışıkta titreşti. Paris'ten sadece birkaç kilometre uzakta olduklarına inanmak çok zordu. Lauren sıkıntıyla şansını bir kez daha denedi. En azından birkaç yeni tetkik yapılmasına müsaade edeceğine dair bana söz ver. Biyopsi dışında tabii, sadece birkaç gününü alacak. Bakarız. Hep yanında olacağım, gereken zamanı ayıracağım. Biz senin yanındayız, anlıyor musun? Biz kelimesi Anna'yı rahatsız etmişti. Lauren Ackerman'sız yapamıyordu. Zaten artık bir eşten çok bir hastaydı. Birden Modem tepesinin en yüksek noktasına geldiklerinde aşağıda Paris bir ışık hüzmesi içinde göründü. Sonsuz sayıda beyaz damlarıyla tüm şehir, kristal tepeleri, kıra kümeleri, kar topaklarıyla dolu buz tutmuş bir gölü andırıyordu. Defens semtindeki binalar kocaman iceberg'ler gibiydi. Tüm kent güneşin etkisiyle bir ışık selini andırıyordu. Bu göz kamaştırıcı manzara derin bir sessizliğe gömülmelerine neden oldu. Serv köprüsünü geçtiler, sonra Boulogne-Billancourt yönüne saptılar. Hiç konuşmuyorlardı. Saint-Claude yakınlarında Lauren sordu. Seni eve mi bırakayım? Hayır, işe. Bana bugün çalışmayacağını söylemiştin. Sesinde bir sitem vardı. Daha fazla yorulacağımı sanıyordum diye yalan söyledi Anna. Ve Clotilde'i yalnız bırakmak istemiyorum. Cumartesileri mağaza müşterilerin hücumuna uğruyor. Clotilde mağaza diye yeniledi Lauren alaylı bir tonda. Yani? Bu iş doğrusu sana uygun değil. Yani bana demek istiyorsun. Lauren cevap vermedi. Belki Anna'nın son cümlesini işitmemişti. Arabanın önünde olanları görmek için kafasını uzattı. Trafik tamamen durmuştu. Sabırsız bir ses tonuyla şoföre onları buradan çıkarmasını söyledi. Nicholas mesajı aldı ve torpido gözünden manyetik tepe lambasını çıkardı. Arabanın üstüne yerleştirdi. Siren sesleri arasında Peugeot 607 trafikten kurtuldu ve hızla uzaklaştı. Nicholas ayağını gaz pedalından çekmiyordu. Parmakları ön koltuğun arkasına kilitlenmiş Lauren, direksiyonun her manevrasını, şoförün her hareketini izliyordu. Bütün dikkatini bir Atari oyunu üzerine yoğunlaştırmış bir çocuğa benziyordu. Tüm diplomalarına, İçişleri Bakanlığı Araştırmalar ve Bilançolar Dairesi'ndeki müdürlük makamına rağmen Lauren'ın hala sokakları, dış görevleri unutamamış olmasına Anna hep şaşırmıştı. Zavallı aynasız diye düşündü. Port Melliot'ta çevre yolundan ayrıldılar ve tren yoluna saptılar. Şoför sireni kapattı. Anna yeniden kendi dünyasına dönüyordu. Fairburg Saint Honor sokağı ve pırıltılı vitrinleriyle dükkanları, pileye salonu ve yüksek pencereleri, nadir bulunan çayları satın aldığı Marish kardeşler dükkanının maun kemerleri. Anna arabanın kapısını açmadan önce siren yüzünden yarım kalan sözlerine kaldığı yerden devam etti. Bu benim için sadece bir iş değil, bunu biliyorsun. Bu benim dış dünyayla tek ilişki kurma biçimim. Evde uyuşuk bir şekilde oturamam. Arabadan çıktı ve yeniden Lauren'a doğru eğildi. Bu iş benim sığınağım, anlıyor musun? Bakıştılar. Bir göz kırpması kadar kısa sürmüştü ama işte yeniden dosttular. Anna aralarındaki ilişkiyi tanımlamak için hiçbir zaman aşk kelimesini kullanmamıştı. Arzunun, tutkuların, kızgınlıkların neden olduğu çalkantıların ötesinde bir ortaklık, bir paylaşmaydı. Sakin sular. Evet, derinlerde birbirine karışan yeraltı suları gibiydi ilişkileri. Kelimelerin arasından, dudakların arasından anlaşılıyordu. Birden Anna yeniden umutlandı. Lauren ona yardım ediyor, onu seviyor, ona destek oluyordu. Karanlık aydınlığa dönüşecekti. ''Akşam seni almaya geleyim mi?'' diye sordu Lauren. Anna başıyla evet işareti yaptı, ona bir öpücük yolladı. Sonra çikolata evine doğru yöneldi. Kapının çıngırağı, Anna kapıyı açtığında içeri bir müşteri girmiş gibi çaldı. Sadece bu çıngırağın tanıdık sesi bile onu rahatlatıyordu. Önceki ay vitrindeki ilanı görüp bu işe talip olmuştu. Tek arzusu takıntılarından kurtulmaktı. Ama burada bu dükkanda arzuladıklarından çok daha fazlasını bulmuştu. Bir sığınak. Takıntılarından, sıkıntılarından kurtulduğu bir yer. Saat 14'tü. Dükkanda hiç müşteri yoktu. Clotilde depoyu ve stokları kontrol etmek için bu fırsatı değerlendirmişti kuşkusuz. Anna dükkanı boydan boya geçti. İçerisi altın sarısıyla kahverengi tonlarının hakim olduğu bir çikolata kutusunu andırıyordu. Tam ortada klasik siyah çikolataları, kremalı topları, madlenleriyle bir orkestra gibi sıralanmış ana tezgah yer alıyordu. Solda üzerinde kasanın bulunduğu mermer masanın hemen yanında müşterilerin ödeme yaparken görmesi, son anda satın alması için fondanlar, küçük kaprisler duruyordu. Sağda çikolatadan elde edilmiş diğer ürünler sergileniyordu. Meyveli ezmeler, drejeler, nugalar ve aynı tarzda başka çeşitler. Yukarıda etejerlerin üzerinde pırıl pırıl kağıttan küçük paketlerin içinde başka şekerlemeler göze çarpıyor, boğazına düşkünler için cezbedici bir görüntü sergiliyordu. Anna, Clotilde'in Paskalya için hazırlamaya başladıkları vitrini tamamlamış olduğunu fark etti. İçinde her boydan yumurtaların ve tavukların bulunduğu hasır sepetler, bahçesinde badem ezmesinden domuzcukların bulunduğu çatısı karamelden çikolata evler, beyaz sarı kağıttan bir gökyüzünün altında salıncakta sallanan civcivler. Burada mısın? Çok iyi, biraz önce yeni çeşitler geldi. Clotilde bir teker ile eski tip bir çıkrık aracıyla çalışan ve çikolata kolilerini yukarı çekmekte kullanılan dükkanın en dibindeki yük asansöründen dışarı fırladı. Elindeki kolileri yere bıraktı ve nefes nefese ama neşe dolu bir şekilde Anna'nın karşısına dikildi. Clotilde birkaç hafta içinde Anna'nın koruyucularından biri haline gelmişti. 28 yaşındaydı. Küçük pembe bir burnu ve gözlerinin önünde uçuşan sarı kakülleri vardı. İki çocuğu ve bankada çalışan bir kocası, krediyle alınmış bir evi ve gönye ile çizilmiş bir kaderi vardı. Anna'yı şaşırtan mutlak bir mutluluk tablosu çiziyordu. Bu genç kadının yanında yaşamak hem güven verici hem de rahatsız ediciydi. Anna, çatlakları ve sürprizleri olmayan böyle bir hayatı bir saniyeliğine bile hayal edemezdi. Onun hayatında hep takıntılar, yalanlar olmuştu. Yine de boş bir hayal bile onun için erişilmezdi. 31 yaşındaydı, çocuğu yoktu ve bugüne kadar huzursuz, kararsız bir hayat sürmüş, gelecek korkusu duymuştu. Bugün tam bir cehennem azabıydı. Hiç bitmeyecek sandım. Clotilde bir karton kutuyu kucakladı ve mağazanın arka tarafındaki depoya doğru yöneldi. Anlaşılanı omuzlarına attı ve o da bir başka kutuyu alarak peşinden gitti. Cumartesileri dükkan o kadar kalabalık oluyordu ki boşalan çikolata tepsilerini yeniden doldurmaya güçlükle vakit bulabiliyorlardı. Depoya girdiler. Burası 10 metrekare genişliğinde penceresiz bir odaydı. Etrafta renkli paket kağıtları tomarları, sarı renkli kaba ambalaj kağıtları göze çarpıyordu. Clotilde elindeki kutuyu yere bıraktı ve alt dudağını hafifçe ileri doğru uzatarak alnına dökülmüş saçlarını üfledi. ''Şu işe bak, sana sormayı bile unuttum. Nasıl gitti?'' ''Sabahtan öğlene kadar birçok tetkik yaptılar. Doktor bir lezyondan söz etti.'' ''Bir lezyon mu?'' ''Beynimdeki ölü bir bölge, yüzleri tanıma, hatırlama bölgesi.'' ''Bu çok aptalca. Peki ya iyileşme olasılığı?'' Anna da elindeki yükü bıraktı ve bir makine gibi Ekırman'ın söylediklerini tekrar etti. ''Tedavi görürsem evet. Bellek egzersizleri beynin bu bölgesinin işlevini başka bir kısma, sağlıklı bir bölgeye aktarmak için ilaçlar.'' ''Çok iyi.'' Clotilde, Anna'nın tamamen iyileşebileceğini anlamış gibi sevinçle gülümsedi. Zaten Clotilde'in tepkileri koşullarla nadiren uyum sağlardı ve kayıtsızlığını açığa vururdu. Aslında Clotilde başkalarının bedbahtlığına karşı duyarsızdı. Üzüntü, sıkıntı, keder onun üzerinde bir muşambadan akıp giden yağ damlaları gibi kayardı. Ama bu kez yaptığı gafı anlamıştı sanki. Kapının çıngırağı imdadına yetişti. ''Ben gidip bakayım.'' dedi topuklarının üzerinde dönerken. ''Sen bekle, döneceğim.'' Anna birkaç kutuyu açtı ve bir tabürenin üzerine oturdu. Bir tepsiye romeyaları yani kahveli musları yerleştirmeye başladı. Odayı baş döndürücü bir çikolata kokusu sardı. Günün sonunda elbiselerinden hatta terlerinden bile bu koku yayılıyordu. Tükürüklerine kadar şekerlemeyle çikolatayla dolu oluyorlardı. Bar garsonlarının sürekli alkol solumaktan sarhoş oldukları söylenirdi. Çikolata satıcılarının da şekerlemelere bu kadar yakın oldukları için şişmanladıkları söylenebilir miydi? Bu işe başladığından beri Anna bir gram bile almamıştı. Gerçekten de asla tek bir gram almıyordu. Her şeyi büyük bir iştahla yiyordu. Onun değil, sanki yiyeceklerin ondan korunması gerekiyordu. Glisitler, lipitler ve diğer lifli yiyecekler vücuduna girdiği gibi çıkıp gidiyordu. Anna çikolataları tepsiye dizerken bir yandan da Ekırmı'nın söylediklerini düşünüyordu. Lezyon, hastalık, biyopsi... Hayır, asla kesip biçmelerine izin vermeyecekti ve özellikle de soğuk tavırlı, böcek bakışlı o tipin kesmesine. Zaten konulan teşhise de inanmıyordu. İnanamıyordu. Üstelik inanmamasının basit bir sebebi de vardı. Çünkü doktora gerçeğin dörtte birini bile söylememişti. Şubat ayından beri söylediğinden çok daha sık kriz geçirmişti. Artık her an herhangi bir yerde unutkanlık, yüzleri tanıyamama gibi sorunlar yaşayabiliyordu. Arkadaşlarının evinde bir akşam yemeğinde, kuaförde, bir mağazada alışveriş yaparken Anna bir anda kendini yabancılarla, isimsiz yüzlerle çevrilmiş hissediyordu. En yakın dostlar arasında bile. Bu krizlerin tipi de değişmişti. Söz konusu olan sadece bellek boşlukları, kara delikler değildi. Korkunç halüsinasyonlar da görüyordu. Yüzler bulanıklaşıyor, titreşiyor, gözünün önünde deforme oluyordu. Yüzlerin ifadeleri, bakışlar sanki suyun dibindeymiş gibi dalgalanmaya, belli belirsiz bir görünüm almaya başlıyordu. Bazen karşısındakilerin yanmakta olan mumdan yüzler olduğunu sanıyordu. Eriyor, büzülüyor, şeytani biçimler alıyorlardı. Bazen de yüz hatları titreşiyor, aynı anda birçok yüz üst üste çakışana dek sarsılıp duruyordu. Bir çığlık, bir kahkaha, bir öpücük Tüm bunlar tek bir yüzde oluyordu. Bir kabus. Sokakta Anna başı önünde yürüyordu. Akşamları karşısındakinin yüzüne bakmadan konuşuyordu. Ürkek, titrek, korkak biri olmuştu. Başkaları onun deliliğini biraz daha arttıracak bir görüntüden başka bir şey değildi. Bir korku aynası. Lauren konusuna gelince duygularını tam olarak açıklayamıyordu. Aslında kafasının bulanıklığı asla dağılmıyor, asla tam olarak düzelmiyordu. Hep bir iz, daima bir korku kalıntısı vardı. Sanki kocası hiç tanımadığı biriydi. Sanki bir ses hep kulağına fısıldıyordu. Bu o, ama bu o değil. Lauren'ın yüz hatlarını değiştirdiğine, estetik ameliyat olduğuna inanıyordu. Saçmalık. Bu saçmalıktan daha saçma bir şey daha vardı. Kocası ona tamamen yabancı biri gibi gelirken, çikolatacıdan alışveriş yapan bir müşteri onda tanıdık, bildik bir insan intibağı uyandırıyordu. Onu daha önce bir yerlerde gördüğünden emindi. Nerede, ne zaman olduğunu söyleyemezdi ama belleği onun varlığını reddetmiyordu. Gerçek bir elektrostatik titreme. Yine de belleğinde onunla ilgili belirgin bir anı yoktu. Adam haftada bir veya iki kez dükkana geliyor ve hep aynı çikolataları satın alıyordu. Şikola, doğuya özgü şekerlemeleri andıran içi badem ezmesi dolu kare çikolatalar. Öte yandan hafif bir aksanla konuşuyordu. Arap olabilirdi. Kırklı yaşlardaydı. Hep aynı şekilde giyiniyordu. Bir blue jean pantolon ve son düğmesine kadar iliklenmiş eski bir kadife ceket. Üniversite öğrencilerinin her zamanki kıyafeti. Anna ve Clotilde ona Bay Kadife adını takmışlardı. Her gün onun dükkana gelmesini bekliyorlardı. Bu onların sırları, çözmeleri gereken bilmeceleri, dükkanda geçirdikleri saatlerin eğlencesiydi. Çoğu kez bazı varsayımlarda bulunuyorlardı. Adam Anna'nın bir çocukluk arkadaşıydı ya da eski bir flörtü veya tam tersine bir kokteylle karşılaştığı, göz göze geldiği bir kadın avcısı. Halbuki gerçek çok daha basitti. Şimdi Anna bunu biliyordu. Bu bulanık anı sadece lezyonun neden olduğu halüsinasyonların bir başka biçimiydi. Madem ki tutarlı bir referans sistemi yoktu, gördükleri üstünde, yüzler karşısında hissettikleri üzerinde fazla durmamalıydı. Deponun kapısı açıldı, Anna irkildi, sıkılı parmaklarının arasında çikolataların erimekte olduğunu fark etti. Clotilde kapıdan belirdi, yüzüne dökülen perçemlerin arasından konuştu. O burada. Bay Kadife jikolaların yanında duruyordu. Merhaba dedi Anna gülümseyerek, ne arzu etmiştiniz? 200 gram, her zamanki gibi. Anna tezgahın arkasına süzüldü, bir maşayla parlak bir kese kağıdı aldı, sonra çikolataları doldurmaya başladı. Bir yandan da fark ettirmeden adamı inceliyordu. Önce kocaman ayakkabıları dikkatini çekti, derisi iyice aşınmıştı. Sonra bir akordeon gibi buruş buruş olmuş, parçaları çok uzun blue jean'i gördü ve ardından da bazı yerleri aşınmaktan bir portakal gibi parlamış safran rengi kadife ceketi. En nihayet adamın yüzüne bakma cesaretini gösterdi. Kare şeklinde bir kafası, sert bir yüz ifadesi ve kestane rengi kirpi gibi saçları vardı. Bir öğrencinin kibar görünümünden ziyade bir köylünün suratıydı bu. Çatık kaşlarıyla kızgın, hatta öfkesini bastırmış bir ifadesi vardı. Ama Anna onun bu ifadesini daha önce de fark etmişti. Göz kapaklarını açtığında kız gibi uzun kirpikleri ve çevresi siyah, açık mor renkli göz bebekleri daha belirgin oluyordu. Koyu renkli menekşe tarlası üzerinde uçan bir yaban arısının sırtı gibiydi. Bu bakışları daha önce nerede görmüştü? Kese kağıdını teraziye bıraktı. 11 euro lütfen. Adam parayı ödedi, çikolataları aldı ve arkasını dönüp uzaklaştı. Bir saniye sonra dışarıdaydı. Anna onu kapıya kadar izledi. Clotilde de peşinden. Faubourg Saint-Honor sokağını geçen, sonra yabancı plakalı, füme camlı siyah bir limuzine binen adamın arkasından baktılar. Evet, diye sordu Clotilde. Kim o adam? Hala bilmiyor musun? Araba trafiğin içinde kayboldu. Anna cevap vermek yerine mırıldandı. Sigaran var mı? Clotilde pantolon cebinden buruşuk bir Marlboro Light paketi çıkardı. Anna ilk dumanı ciğerlerine çekti, rahatlamış yatışmıştı. Tıpkı sabah hastane avlusunda olduğu gibi. Clotilde şüpheci bir ses tonuyla konuştu. Senin hikayenin de yolunda gitmeyen bir şeyler var. Anna ona doğru döndü, kolu havadaydı, sigarasını bir silah gibi doğrultmuştu. Nasıl? O herifi tanıdığını ve onun görünümünü değiştirdiğini kabul edelim. Tamam. Yani? Clotilde dudaklarını büktü. Peki neden? O adam seni tanımıyor. Anna dışarı donuk gökyüzünün altında seyreden arabalara baktı. Bulutların arasından süzülen güneş ışınları otomobillerin kaportalarına parlak çizgiler çiziyordu. Biraz ileride Mariş kardeşlerin ahşap çerçeveli camekanının Lamer restoranın soğuk vitrinine ve gözünü bir an olsun ondan ayırmayan soğukkanlı şoförünü gördü. Ağzından dökülen sözcükler sigaranın mavi dumanına karıştı. Deliriyorum. Her geçen gün biraz daha deliriyorum.